18. ayrım. Sayfa no 195. Cinayetin aydınlanacağına inanıyor musunuz? Şimdi benim bu soruya inanmayı istiyorum diye yanıt vermem gerekiyor. Çünkü hayır, inanmıyorum. Hiçbir şey çözülmüyor. İstenirse aydınlatılabilir dersem, zaten söyletilmek istenen ve yılgınlık yaratılmak istenen nokta budur. Oyuna gelirim. Olayın üzerinden onca yıl geçmişse, ortada hiçbir şey yoksa, bir de size, bu olay çözülmez. Aradan 10 yıl, 20 yıl geçer, zaten zaman aşımına uğrar, faili meçhul olarak kalır diye sorumsuzca ve saygısızca mesajlar gönderilmişse, benim de bunu kamuoyuyla paylaşma hakkım doğar ki, bana bunu iletenlerin olayın başından beri benim kendilerine ne kadar yardımcı olduğumu hatırlamaları ve benim yerime kendi eşlerini koyarak görevlerini yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ancak bakış açısı ve yaklaşım buysa zaten kimse ümitlenmemelidir. Ayrıca bana şahsen birebir görüşmede dönemin başbakanı tarafından verilmiş bir söz ve basına da yapılmış bir açıklama var. Arşivlerinizde bulabilirsiniz. Bu olayın aydınlatılması bir namus borcuydu. Şimdi ben soruyorum. Bu namus borcu nasıl bir şeydir? Nasıl ödenir? Bu kadar kolay telaffuz edilebildiğine göre yerine getirmesi de çok kolay bir sözdür demek ki. Ben hala bekliyorum. Bu namus borcu ödenmezse ne olacaktır? Ödenmeyen namus borçları nasıl tahsil edilir? Acılı eş bunları söylüyordu. Bu olayın arkasında Necip Hablemitoğlu'nun eleştirdiği grupların olduğunu düşünüyordu. Emlak müşaviri caddenin tabelasını değiştiriyordu. Necip Hablemitoğlu o dönem yazarı ve Ankara temsilci yardımcısı olduğum gazeteye sıkça geliyordu. Yargıdaki gelişmeler başta olmak üzere her muhabirin araştırmaya cesaret edemediği konuları Yasemin Güner'i araştırır, soruşturur, bazı bilgi ve belgelere ulaştıktan sonra bunları haber haline getirirdi. Hablemitoğlu ile haber merkezindeki toplantı masasının yanında oturup saatlerce konuştular. O konuşma tamamen Fethullah Gülen cemaati üzerineydi. Hablemitoğlu önemli bir iddiada bulunuyordu. Fethullah Gülen de Hümeyni gibi dönecek. Necip Hablemitoğlu o günlerde emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmayı da anlatıyor, bu konuda ortaya çeşitli iddialar atıyordu. Hablemitoğlu hayattayken kitabını bastıramadı. Fethullah Gülen'in dönüşünü ise göremeyecek. Hablemitoğlu'nun Alman vakıflarıyla ilgili çalışma yaptığı için öldürüldüğünü söyleyenler de vardı. Bu olayın etkisinde kalmış olacak ki Ankara'nın ünlü emlak müşaviri Salim Taşçı, Yıldız semtindeki Konrad Adenauer Caddesi yazılı tabelaları söküyor, kendi imkanlarıyla yaptırdığı Kuvayi Milliye Caddesi Necip Hablemitoğlu yazılı tabelaları asıyordu. Belediye yeniden tabela asıyor, Salim Taşçı söküyordu. Bu günlerce, haftalarca sürdü. Belediyeyle baş etmek mümkün değildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Taşçı hakkında dava açtı. Ancak yargılama sonucu Taşçı'nın yaptığı eylem suç sayılmadı. O günlerde o tabelalardan birisini Star gazetesinde çalışan bir yazar arkadaş koridora astırmıştı. Yıllar sonra o tabela için bile yazı yazanlar oldu. Kimse Necip Hablemitoğlu'nun katili ya da katillerini sormadı. Şengül Hanım da yıllardır namus borcunun ödenmesini bekliyor. O soğuk Ankara akşamında Hablemitoğlu iki aracın arasında uzanmış, karlar kanıyla kızıla boyanmıştı. Cumhuriyet savcısı gelinceye kadar akan kan buz tutmaya başlamıştı. Örgütlenme biçiminin kod adı F tipi. İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanan kişinin İstanbul Valisi tarafından doldurulan sicil raporunda Fethullahçıdır notu düşülmüştü. Hakkında böyle bir iddia olan görevlinin adı Hrant Dink suikastinden sonra daha sık geçmeye başladı. Görüldü ki suça karışmış bir kişi yargıdan kaçırılarak emniyetin muhbiri yapılmıştı. Devletin en gizli bilgilerinin toplandığı merkezin başında geçmişte Kocaeli'de görev yaptığı dönemde başlamak üzere personeline eşlerinin türban takması için baskı yaptığı iddiasına ilişkin rapor bulunan birisinin olması da kuşkusuz emniyet için talihsizlikti. Emniyet içindeki ciddi cemaat kargolaşması CHP tarafından gündeme getirilirken İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın sicil raporu sallandı durdu. Emniyet yıpranıyor, istihbarat dairesi hedef oluyor ama hükümet başkandan bir türlü vazgeçmiyordu. Kimileri bu atamanın Amerika'daki kişinin ricası üzerine gerçekleştiğini öne sürüyordu. CHP'nin soruşturma önergesinde teknik dinleme ve istihbarat bilimlerindeki özel ve yoğun kadrolaşma sebebiyledir ki adi nitelikte ve yerel ölçekte meydana gelen olayların soruşturulmasındaki karartmanın yanında ulusal boyutu olan kritik olaylarda siyasi iktidarı korumaya ve gerçekleri gizlemeye, hedef saptırmaya ve karalamaya yönelik provokasyonlar yaşanmaktadır. Bu sebeple yargılama aşamalarında da sağlıklı bir sonuca ulaşılamamaktadır. Yargılama faaliyetleri sağlıksız bir şekilde gerçekleştirilen hazırlık kovuşturmasına dayalı olduğu içindir ki Mahkemelerde gerçeğin tespiti çoğu zaman mümkün olamamaktadır deniliyor. Okumaya devam ediyoruz. Emniyette cemaat dayanışması içinde kadrolaşmak amacıyla yapılan sistemli bir çalışma söz konusudur. Tarikat ilişkilerine dayalı olarak oluşturulan bu Cumhuriyet karşıtı kadrocu cemaat yapılanmasına bir kod adı verilmiştir. Emniyet örgütü içinde bu kod adıyla anılan gizli bir kadrolaşma süreci yaygın bir hal almıştır. Kurumun bütününü ve tüzel kimliğini hedef almadan söylüyoruz. Adeta ve maalesef resmi üniforma giymiş yasa dışı ve kısmi bir örgütlenme söz konusudur. Delil toplama ve soruşturma süreçlerine müdahalede bulunulmakta ve yönlendirme yapılmaktadır. Emniyetin arşivi ve istihbaratı yok ediliyor. CHP'nin soruşturma önergesinde emniyet mensuplarının ne kadar özverili çalıştığının da hakkı veriliyor. Hakkıyla bir yerlere gelenlere duyulan saygı da ifade ediliyordu. Emniyet içindeki örgütlenmeye tekrar tekrar dikkat çekildikten sonra şu uyarıda bulunuyordu. Kadrolaşmaya karşı görev ve sorumluluk anlayışıyla ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren emniyet mensuplarına destek verilmesi gereğini yerine gelmişken ifade ediyoruz. Türkiye'yi karanlığa götürmek isteyen bu kadrocu yapılanmaya karşı ülkenin birlik ve bütünlüğüne inanan tüm kamu görevlerine bu aşamada önemli görevler düştüğü açıktır. Emniyet mensuplarının büyük bölümünün bu anlayışla görev ve sorumluluklarına sahip çıktıklarına inanmak istiyoruz. Emniyette doğmuş olan tahribat çok ağırdır. Kurumun arşivi ve istihbaratı yok edilmektedir. İç güvenlik örgütleri kimliğini ve işlevini kaybetmektedir. Demokratik sisteme bağlılığı sağlayan yapılanma yerine parti devleti olma ve cemaatleşmeye hizmet eden bir yapılanma süreci başlamıştır. Böylece iç güvenlik birimlerinin sürekliliği ve bilgi akışı ortadan kaldırılmaktadır. Emniyet içinde doğmuş olan kaos ve kargaşa zorunlu olarak hiyerarşik yapıyı zedelemektedir. Yönetim kademelerinde doğmuş olan bu kaos ve çürüme sebebiyledir ki muhtelif güç odakları bilgi kirliliği yaratmakta, kamuoyunu yanıltmakta, yönlendirme yapmakta ve hukuk dışı eylemlerini rahatlıkla gerçekleştirmektedirler. CHP'lilerin özel bilgileri mi var bilemiyorum ama soruşturma önergesinde de önemli bir iddiayı gündeme getirdiler. Daha önce İstihbarat Dairesi'nde önemli görevlerde bulunan, daha sonra İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten ve AKP döneminde de Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şammaz Demirtaş. Ne oldu da Hrant Dink cinayetinden bir gün sonra İstanbul'a gitti? CHP'liler bu araştırılmalı, sorgulanmalı diyor. Emniyetle ilgili önemli iddialar gündeme getirirken Emniyet Genel Müdürlüğü ne yapıyordu? Emniyet kendini belgelerle uyarıyor ama iyi ki o dönem yazarı olduğum gazetede yazmışım. Emniyette Fethullahçı kadrolaşmanın içinde yer alanlar 1992'de müfettişler tarafından belirtilmesine rağmen 1999 yılında yürütülen çalışmalarda bu belgeye bir türlü ulaşamıyordu. Emniyetin kayıp listesinde kimlerin yer aldığını isim isim açıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı bu olayın ayrıntılı biçimde araştırmasına karar verdi. Aylarca çalışmalar yapıldı. Emniyette nasıl bir kadrolaşma olduğu derinlemesine incelendi. Emniyetin kendini nasıl gördüğünü yine emniyetin bu konudaki belgeleriyle ilk kez bu kitapta okuyacaksınız. Biliyorum, bir raporu okumak sıkıcı olacaktır. Ancak emniyet içinde Fethullahçı kadrolaşma iddialarının gündeme getirildiği, 1992 tarihli ilk raporun nasıl gözden kaçırıldığı, gereğinin nasıl yapılmadığının ve ihmaller zincirinin görülmesi için bu raporu sadeleştirmeden, noktasına virgülüne dokunmadan sunuyorum. İşte biraz sıkıcı ama okunması gereken o rapor. Bu değerlendirme raporu, Bakanlık Makamının Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlıklarının özel denetime tabi tutulurken 21 Haziran 1999 tarihli Star Gazetesi'nde yayımlanan İşte Kayıp Liste başlıklı haber metninde 1992 yılında yapılan bir araştırmadan bahisle isim listesi verilen 88 emniyet mensubu arasında müfettişliğimizce denetime tabi tutulan daire başkanlıkları bünyesinde çalışıp bu listede yer aldıkları anlaşılan emniyet personeli hakkında düzenlenmiştir. Halen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, terörle mücadele ve harekat daire başkanlıklarında görev yapan çeşitli rütbelerdeki emniyet personeli ve polis akademisi öğretim görevlileri hakkında 1992 yılında Fethullah Gülen grubu ya da cemaatiyle ilişkilerinin tespitine yönelik yürütülen inceleme ve soruşturma sonrasında polis müfettişlerince yapılan rapor içerisinde yer alan ve 21 Haziran 1999 tarihli Star Gazetesi'nde yayımlanan İşte Kayıp Liste başlıklı haber metnindeki isim listesi verilen 88 emniyet mensubu arasında müfettişliğimizle denetime tabi tutulan ve görev emri eki listede belirtilen daire başkanlıkları bünyesinde çalışıp bu listede yer aldıkları anlaşılan personel hakkında o tarihten bugüne kadar yapılan işlemlerin tespiti ve değerlendirmesi raporun konusunu oluşturmaktadır. Yapılan işlemlerin eksik ve yetersiz olduğu anlaşıldı. Polis Akademisi'nde öğrenim görmekteyken ilişki kesilen Rafet Yılmaz isimli bir eski öğrencinin akademide öğrenim görmekte olan birçok öğrenci ve bazı öğretim görevlileriyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli bazı meslek mensuplarının nurculuk faaliyetleri yürüttükleri yolunda akademi başkanına ve o dönemde eğitim dairesi başkanı olarak görev yapmakta olan Taner Arda'ya müracaatta bulunmasını takiben konunun teftiş kurulu başkanlığına intikali üzerine polis müfettişleri marifetiyle yürütülen soruşturma sonunda düzenlenen 28 Ağustos 1992 tarih ve 15-92 sayılı fezleke düzenlenmiştir. Fezlekede 1. Adli yönden Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacak operasyon sonucunda fiil ve davranışlarına uyan terörle mücadele yasasına göre Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunulması. 2. İdari yönden A. Yukarıda adı sayılan emniyet mensupları hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacak operasyon sonucuna göre uygulanacak adli işlemin yanında emniyet örgütü disiplin tüzüğünün 8'e 1. maddesine göre idari soruşturma açılmasına, B. Mevcut soruşturma evrakına göre sanıklardan İsmet Yılmaz Toprak, Ali Şafak, Remzi Fındıklı, Bilal Coşkun, Ahmet Eğicil, Ahmet Karaaslan, Rıfkı Kaymaz, Halil İbrahim Okatan ve Adem Türer fiil ve davranışları tanık beyanları ile sabit olduğundan fiil ve davranışlarına uyan emniyet örgütü disiplin tüzüğünün 8'e 1. maddesine gereğince tecziye edilmesi kanaatinde olduğumu bilgi ve takdirlerinize arz ederim denilmektedir. Adli yönden yapılan işlemlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Kasım 1992 tarih ve 92/10439 sayılı yazısı ekinde personel daire başkanlığına gönderilen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin fezlekede adı geçenlerle ilgili olarak vermiş olduğu 14 Ekim 1992 tarih ve hizmet 1992/256 K 1992/137 sayılı takipsizlik kararı öncesiyle birleştirmek üzere 13 Kasım 1992 tarih ve 91/101-23832 sayılı yazı ekinde DGM Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının gönderildiği incelenmiştir. 14 Ekim 1992 tarih ve 92/10439 sayılı takipsizlik kararında Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi veya emniyet mensubu olan sanıklara isnat olunan suç Atatürk milliyetçiliğini zayıflatacak, Atatürk ilkelerine ters düşecek görüşleri savunmak suretiyle devletin siyasi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurmaktır. Kişilerin dinsel amaç ve yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla istedikleri faaliyette bulunmaları yasaların teminatı altındadır. Buna karşı yapılan çalışmalar devletin temel düzenini değiştirip sistemi dini esasa uydurmak amacına yönelik olursa laikliğe aykırılık söz konusu olur. Bununla birlikte sanıklara atılı, laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet tesisi, teşkili Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinde hükme bağlanmış iken bu madde 3713 sayılı kanunun 23. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle suç da yoktur. Yukarıda açıklanan sebepler tahtında sanıklar hakkında atılı, laikliğe aykırı olarak devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi, hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla çalışmalarda bulunmak suçundan sanıklar hakkında takibata yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ile 163. maddeleri bu kanunun 23. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce konuyla ilgili olarak verilen soruşturma emri tarihi 23 Ağustos 1991 olup soruşturma 28 Ağustos 1992 tarihinde tamamlanarak adli ve disiplin yönünden müfettiş teklifleri getirilmiştir. Müfettişin adli yönden işlem teklifinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacak operasyonlar sonrasında fiil ve davranışlarına uyan terörle mücadele yasasına göre suç duyurusunda bulunması talep edilmektedir. Kasım 1992 tarih ve 10.439 sayılı Ankara Emniyet Müdürlüğü yazısının içeriğinden Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 Eylül 1992 tarihli yazısı ekinde aldığı polis baş müfettişi fezlekesini 28 Eylül 1992 gün ve 8303 sayılı yazı ekinde Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına intikal ettirmekte başkaca bir işlem ya da operasyon yapılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ankara Emniyet Müdürü ile 17 Temmuz 1999 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde alınan bilgiler ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 17 Temmuz 1999 tarihli operasyonel işlemlere dayalı hiçbir bilgi ve kaydın bulunmadığını içeren tutanağı bu hususun teyidini vermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu dar kapsamlı olarak ve fezlekede talep edilen hususa hiç değinmeden sadece 3713 sayılı kanunun 23. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve bu nedenle ortada suç kalmadığından bahisle takipsizlik kararı tesis etmiştir. Kanaatimizce DGM Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine intikal eden fezlekede talep edildiği üzere konuyu 3713 sayılı kanun çerçevesinde de ele alıp soruşturmasını bu çerçevede tamamladıktan sonra yapılacak işlem hususundaki kararını 3713 sayılı kanunun 1. maddesi hükmünü esas alarak tesis etmesi gerekirdi. Şayet bu düşünceyle hareket edilmiş olsaydı belki de yapılacak operasyonlar sonucu hem adı geçen şahıslar hem de mensup oldukları iddia edilen örgütsel faaliyetin amaç ve stratejisi hakkında bilgi toplamak mümkün olur ve bugün dahi devam eden iddia ve spekülasyonlar ortadan kaldırılmış olurdu. Bu açıdan bakıldığında yapılan işlemlerin eksik ve yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. Nitekim Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 20 Mart 1998 tarih ve HZN 1997/18, K 1998/24 sayılı kararında suç tarihi 1994 olan sanıklar Ali Şafak ve arkadaşlar haklarında kamu hukuku adına yürütülen ve neden ihtiyaç duyulduğu karar metninden anlaşılamayan hazırlık tahkikatı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzeni getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın talebeleri adlı bir örgüt kurmak iddiası konusunda DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1992 yılında verilen 14 Ekim 1992 tarih ve HZ 1992/256, K 1992/137 sayılı takipsizlik kararı ve ekleri baz alınarak karar tarihine kadar yeni yapılan araştırmalardan bahisle 3713 sayılı kanunun 1. maddesinde tarif edildiği şekliyle şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın talebeleri adını taşıyan bir örgütün varlığını ve sanıkların böyle bir örgüt kurdukları ve bu örgüte üye olduklarına dair ve sanıklar hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil bulunmadığından CUMHUK'un 164. maddesi uyarınca kamu adına takipsizlik kararı verilmesine karar verildiği görülmektedir ki bu da bir önceki kararın düzeltilmesi niteliğini taşımaktadır. Ancak bu kararda da zaten bir önceki karar eki fezlekede bulunan ve değerlendirilmesi o tarihte yapılmış olan İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın 10 Mart 1992 gün ve 92/79 sayılı yazısına dayandırılmaktadır. Yani yeni bir delil mevcut değildir. Dolayısıyla düzeltme bu türde bir illegal faaliyetin olup olmadığını araştırması ve onun sonucuna göre karar verilme niteliğini taşımamakta, sadece takipsizlik kararına esas yasa maddesinin tasihi niteliğini taşımaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2 Eylül 1992 tarih ve 1836-92 sayılı yazısında yukarıda belirtilen fezlekenin sonuç bölümü özetlenerek 3 nüsha fezlekeli tahkikat dosyası genel müdürün havalesiyle personel dairesi başkanlığına gönderilmiş, bu birimin 7 Eylül 1992 tarih ve 91/101 17.498 sayılı yazısıyla fezlekeli tahkikat evrakının disiplin yönünden gereği yapılmak üzere hukuk müşavirliğine gönderildiği anlaşılmıştır. Sicil affından yararlandılar ve dosya işlemden kaldırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 7 Ocak 1993 tarih ve 1993/01 kararında polis baş müfettişince düzenlenen 28 Ağustos 1992 tarihli fezlekenin görüşülmesini takiben verilen karar, sanık emniyet mensupları hakkındaki suçlamalar 18 Haziran 1992 tarihinde kabul edilip 7 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3817 sayılı disiplin cezalarının affına ilişkin kanunun 1. maddesiyle affedildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Karara mesnet teşkil eden 3817 sayılı kanunun 1. maddesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez hükmünün getirildiği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere disiplin cezalarının affına ilişkin kanun, devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçları af kanunu kapsamının dışında bırakmıştır. Polis baş müfettişinin düzenlediği fezlekenin tarihi 28 Ağustos 1992'dir. hem 3713 sayılı terörle mücadele kanununun hem de 3817 sayılı disiplin cezalarının affına ilişkin kanunun tarihi bu rapor tarihinden öncedir. Buna karşın polis baş müfettişi hem Türk Ceza Kanunu 163. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olduğunu hem de disiplin cezalarının affına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini bilerek fezlekesinin sonuç bölümünü düzenlediği getirdiği tekliften anlaşılmaktadır.